Mutluluk, Zülfü Livaneli. Birinci kaset, ikinci yüz. Sayfa 24. Aysel hiç ses çıkarmadan uyurdu. Nefes aldığı bile duyulmazdı. Kendisinin gök gürültüleriyle horladığı düşünülürse, geceleri şanssız olan Aysel'di, o değil. Karısı 40 yaşını geçmiş olmasına rağmen, haftada 6 gün yaptığı aletli jimnastik sayesinde sırım gibiydi. Hiçbir yeri sarkmamış, bozulmamıştı doğrusu. Bazen birlikte private DVD'leri izlerler, Tanya Rusoff'un, Sylvia Sent'in vücutlarına, gözlerine, becerilerine hayran kalırlardı. Sonra da Aysel filmde gördüklerini tek tek uygulamak isterdi. Bazen uyandığında karısının yüzüne bakıyor ve "Bak işte, bu senin karın," diye tekrar ediyordu içinden. Bu senin karın, adı Aysel. Aysel'in düzgün yüzündeki tek ameliyatlı yeri burnuydu. Aslında pek büyük olmayan burnunu iyice küçülttürüp hafifçe havaya kalkık hale getirmişti. Çevrelerinde en az ameliyat yaptıran kadın oydu. Spor yaptığı, sürekli moda olan rejimleri izlediği, Pritikin, Scarsdale, tek gıda falan filan derken her yemekten önce aldığı zenikal haplarıyla yağ emdirmeye gerek duymadan yaşayabiliyordu henüz. Bir de şansı yaver gitmiş ve o sıralar İstanbul'u ziyaret edip sadece 3-5 tanınmış kişiyle ilgilenen Brezilyalı bir estetik cerraha yaptırmıştı burun ameliyatını. Adam işin ehli olmalıydı ki daha sonra ne nefes alışında ne burun kıkırdağında hiçbir sorun çıkmamış, sargıları alındıktan sonra birkaç hafta morluğa katlanmak dışında hiçbir güçlük yaşamamıştı Aysel. Ama arkadaşları arasında burnu çarpılanlar, nefes alamaz hale gelenler, dudakları arı sokmuş gibi kalanlar olmuştu. Hatta burnu kaybolanlar olduğu bile söyleniyordu. İşte bu senin karın, diyordu İrfan. Bu senin sevgili karın. Korkacak bir şey yok. İstanbul'daki sayılı armatörlerden birinin kızı olarak Aysel'in kendi kazandığı paraya hiç ihtiyacı yoktu. Ama kayınbiraderinin sağladığı televizyon sohbetleri sayesinde profesörün de geliri epeyce artmıştı son yıllarda. Haftada bir gün ekranda arkadaşlarıyla buluşup sohbet ediyor ve bu sayede ayda 7000 dolar para kazanıyordu. Maaşına ek olarak gelen bu parayı harcayamıyordu bile. Dolarları yatırıldığı bankada birikiyor, üstüne üstlük %25 de faiz kazanıyordu. Hem de TL değil, dolar cinsinden. Türk lirasına yatırım yapan ve kriz dönemlerinde çıkan hazine bonolarını alan arkadaşları daha çok kazanıyorlardı. Amerikan doları üzerinden %50'ye varan karları oluyordu ya da borsada büyük vurgun vuruyorlardı ama profesör kendisini bu işlerin dışında tutmaya özen gösteriyordu. Ne de olsa o bir bilim adamıydı, hocaydı, banker değil. Ama banka yüksek faiz veriyorsa almamazlık da edemezdi tabii. Aslında kayınbiraderi Sedat onun bu tavrına hafifçe sinirleniyor ve çok değil, sadece akşam yemeklerinde gördüğü insanların konuşmalarına kulak kabartsa parasını 5-10 katına yükseltebileceğini söylüyordu ama onu ikna etmesi mümkün değildi. Akşam yemeklerini genellikle dışarıda yiyorlardı. İstanbul'da son zamanlarda açılan güzel lokantalardan birinde toplanıyorlardı artık. Ya füzyon mutfağında başarılı olan minimalist döşenmiş Çangay'ı, ya gurme yemekte üstüne olmayan Downtown'ı ya da Circus'ı seçiyorlardı. Bir ara Paper Moon çok rağbet görünüyordu çevrelerinde. Ama artık oranın ayağa düştüğü, herkesin oraya gittiği söylenerek başka yerlere yönelmişlerdi. Eskiden çok sık gittikleri Boğaziçi'ndeki balık lokantalarına daha ender uğruyorlardı. Şehri kaplayan Japon lokantaları yüzünden hepsi sashimi ile sushi'yi, lüfer ve kalkan ızgaraya tercih ediyorlardı artık. Çok mutluyum, diye düşündü İrfan Kurudal ve ağlamaya başladı. Gözyaşlarının yanaklarını ıslattığını hissederek tekrar "çok mutluyum," diye tekrarladı. Çünkü herkesin elinde dolaşan ve karısının da ona zorla okuttuğu, nasıl yaşaması gerektiğini öğreten çeviri kitaplarda olumlu düşünmek emrediliyordu. Uzak Doğu öğretileri, Zen Budizmi, Tao felsefesi de öyle söylemiyor muydu zaten? Bırak hayat bir nehir gibi aksın, Olumlu düşün ki her şey olumlu olsun. Dünyadaki kötülüklerin kaynağı olumsuz düşünmektir. Aysel, koleji ve Boğaziçi Üniversitesi'ni bitirdikten sonra Boston'da bir kursa gelmiş. O sıralarda Harvard'da bursla okuyan İrfan'la tanışıp evlenmiş ve hiç çalışmamıştı. Dünyada İstanbul kadar eğlenceli şehir yok diyerek döndükleri bu Bizans ve Osmanlı başkentinde de hayatları sahiden çok eğlenceli geçiyordu. İrfan, bir ay öncesine kadar milyonlarca kişinin yaşadığı bu karmakarışık kentin dağınıklığında kendine özgü bir çekicilik, bir enerji olduğunu düşünüyordu. Aynen New York gibiydi. Şehri kuşatan milyonlarca Anadolulu göçmenin kaçak ve çirkin yapılarla dolu mahalleleri bile bir enerji kaynağıydı. Bütün gelişme modelleri aynı olacak değildi ya, hatta bu çirkin mahallelerin birinde Goodfellas adlı bir lokanta açılmış. New York'un suç ve barbarlık dolu varoşlarıyla İstanbul arasındaki benzerliğin altını çizmişti. Reklamcı kayınbiraderi sık sık diyordu ki, büyük bir metropol olabilmek için belli sayıda cinayet işlenmesi gerekir. Burada yeterince cinayet yok, tek eksiğimiz bu. Sonra da keh keh keh gülüyordu. İstanbul bir Avrupa kenti gibi organik biçimde gelişmiyordu. Aynen New York gibi her cins insanın harman olduğu, zengin ile yoksulun, rafine ile barbarın bir arada yaşadığı bir şehirdi. İstanbul'da açılan lokantalarda Aysel'le birlikte New York'ta her yıl gittikleri Nobu, China Grill, Aquavit, Aja de Cuba, Indochine gibi lokantaları aratmıyordu artık. Hatta Afrikalı göçmenler sayesinde siyahları bile olmuştu şehrin. Bu enerji Türkiye'nin tümüne bedeldi doğrusu. Kendisi de bu şehirdeki en başarılı, en saygın, en bilgili ve en incelmiş insanlardan biriydi. Yeni zenginler gibi görgüsüz bir para savurganlığı da yapmıyor, bol bol okuyor, sergilere gidiyor, her yaz İstanbul Festivali sırasında Aya İrini Kilisesi ve Açık Hava Tiyatrosu'ndaki birbirinden enfes konserleri izliyordu. Berlin Filarmoni'den Pavarotti'ye, Manhattan Transfer'dan Nick Cave'e kadar. Sabahları Jean-Pierre Rampal'in flütüyle uyanmayı seviyordu. Daha sonra evin alt katındaki kapalı yüzme havuzunda yarım saatlik yüzüşüne de bu sihirli müzik eşlik ediyordu. Aysel, klasik müzikten çok hoşlanmasa da kocasının zevkini paylaşır görünüyordu. Ama yerel tatlarda yok değildi hayatlarında. Etiler'deki gece kulüplerini dolduran eşcinsel ve travesti şarkıcıları bu incelmişliğin içine dahil etmek, İrfan'da buruk ama müthiş bir doğu-batı şamatası duygusu uyandırıyordu. Şarkta yaşayan bir garplı ya da kendisine garp dünyası kurmuş bir şarklı gibi karşılıyordu hayatı. Snopluk yapmıyor, hiçbir alt kültüre burun kıvırmıyordu. Geçen yıl arkadaşlarının doğum günü partisini gırgır olsun diye böyle bir mekanda vermesi bu dünyayı tanımasına yol açmıştı İrfan'ın. Son zamanlarda mekan ve keyif kelimelerini kullanmak bir statü sağlıyordu insanlara. Üçüncü cins giysileri giymiş şişman gay şarkıcı, eskisi gibi İbne de denmiyordu artık, İçki içtikleri masaların üstünde geziniyor ve eğilerek herkesi tek tek göbek atmaya kaldırıyordu. Bir süre sonra hemen hemen bütün kadınlar masaların üstüne çıkmış oluyor, darbukanın oryantal ritimleriyle kalça kıvırmaya, göğüs titretmeye ve göbek atmaya başlıyorlardı. Masalarda oturan erkekler de bu kadınları seyrediyor, derin yırtmaçlarından görünen şehvetli bacaklarına gözlerini dikiyorlardı. İrfan, bir yandan masanın üstünde kanter içinde göbek atan Aysel'e bakarken, bir yandan da bunun bir tür katarsis olduğunu düşünüyordu. Toplumun cinsel enerjisi böyle boşalıyordu işte, bir arınma ritüeliyle. Gündelik yaşamda bu insanların çoğu karılarına yan gözle bakanla kavga ederlerdi ama burada karılarının yarı çıplak, başka erkeklere şehvet dansı yapmasından çok hoşlanıyorlardı. Nikos Kazantzakis'in bir sözünü hatırlamıştı. El Greco'ya Mektup adlı otobiyografisinde Kazantzakis, "Işık Elen'de kutsal, İonya'da ise şehevidir" buyurmuştu. Haklıydı da adam. Burası gerçekten bir şehvet iklimiydi. Darbukanın dört dörtlük arkaik şark ritmi ya da sadece bu bölgelere özgü olan 9-8'lik ritim insanları kendinden geçiriyordu. Başka bir müzik dinlerken birbirlerini soğuk soğuk süzen insanlar bu ritmin duyulmasıyla birlikte sanki bir anda çıldırıyor ve şehvet dansı yapmaya başlıyorlardı. Demek ki diye düşünüyordu İrfan, bir ülkenin bayrağından da önemli kavram ortak ritim duygusu. Melodi değil ritim. Kültürleri birbirinden ritim ayırıyor. Bunu bir kez New York'ta Times Square'deki Virgin Megastore'un alt katında da gözlemlemişti. Bu dev mağazada insanların kulaklık takarak yeni CD'leri dinledikleri bir yer vardı. Latin, caz, klasik, Afrika, Orta Doğu, pop ve rock diye ayrılmıştı bu bölümler. Her birinde kulaklığı başına geçirmiş olan dinleyici vücudunun farklı bir yerini kıpırdatıyordu. Kulaklarında gümbürdeyen müziğe kendilerini kaptıran cazcılar hafif kambur bir duruşla tık tık tık iki dörtlük ritme kendilerini kaptırıyor, Latinler bacaklarını oynatıyor, Orta Doğulular ise bel ve göbek çevrelerini kıvırıyorlardı. Onları dışarıdan seyretmek çok komikti doğrusu. Çünkü bütün bunlar seyirci açısından sessiz bir danstı. İrfan ilaç dolabını açtı. Dolaba bir eczane görüntüsü veren, dünyanın her yanından taşınmış yüzlerce ilaç arasından bir Stilnox seçti. Bu ilaç hiç olmazsa bir süre içinde olsa uyumasını sağlardı. Derken eskisinden de beter bir ağlama krizine tutulduğunu fark etti. İyi ki Aysel görmüyordu bütün bunları. İyi ki güvenli uyku limanlarına demirlemiş bir gemi gibi sakin sakin uyuyordu. Yoksa olan biteni ona açıklaması mümkün değildi. Kendisine bile açıklayamadığı bir korkuyu Aysel'e nasıl anlatabilirdi ki? Acaba açıklayamıyor muydu? Bu korkunun nedenini bilmiyor muydu? Yalan söyleme dedi kendi kendisine. Yalan söyleme. Aysel'in böyle bir durum için hazır çözümlerinden birini önüne koyacağından emindi. Psikoloğa gitmek. Bir uzmanla konuş, rahatlarsın. Onların işi bu falan filan. Dünyanın birçok yerinde aynı anda tekrar edilen klişe sözler. Oysa o psikoloğun ne sonuca varacağını biliyordu. Aslında profesörün umutsuzluğu sorunu bilmemekten değil, tam tersine bilmekten ve çözüm bulamamaktan kaynaklanıyordu. Düşünüp taşınıp sorunun ve korkunç rüyanın kaynağını anlamıştı. Hem de bir kitap okurken oluvermişti bu. Meselenin ve korkularının özünü kavramasına yardım eden kitap, Uyuyan Endimon'u anlatıyordu. Endimon bir çobandı ve Ay Tanrıçasına aşık olmuştu. Tanrılar bu yüzden onu cezalandırdılar. Cezası kendi kaderine yine kendisinin karar vermesiydi. Bu ceza Endimon'a çok ağır geldi ve sonsuza kadar genç olarak uyumayı seçti. Bu mitolojik öyküyü okur okumaz sorun ortaya çıkmıştı. Profesör de Endimon gibi kaderini bilmekten korkuyordu. Hayat bilinmez olmalıydı. Nasıl yaşayacağını, ne zaman kaza geçireceğini, hangi hastalıklara yakalanacağını, nasıl öleceğini bilen bir insan Endimon'un kaderini paylaşıyor demekti ve dünyadaki hiçbir ölümlü bu yükü taşıyamazdı. Bu bakış açısı profesörün hayatını alt üst etmiş, çevresine bir kale gibi ördüğü güvenlik unsurları onu boğar olmuştu şimdi. Çünkü biliyordu ki ömrünün sonuna kadar aynı evde oturacak, aynı koltukta televizyon izleyecek, aynı lokantalarda yemek yiyecek, aynı kişileri görecek, aynı sözleri söyleyecek ve sonunda bir gün çılgın bir ambulansla her gün geçtiği sokaklardan geçerek hep gittiği hastaneye götürülüp orada ölecekti. Ya da hastaneye gitme fırsatı kalmadan o Dunlop pillow yatakta ya da ligne rozet koltuklardan birine uzanıp yığılacaktı. Dolayısıyla evine onca severek aldığı yatak ve mobilya birer konfor ve zevk aracı olmaktan çıkıp geçici bir tabuta dönüşüyordu. Aysel'le bir sorunu yoktu. Hatta onu seviyordu da. Ama kaderini görmeye dayanamıyordu. Ve ağlıyordu. Paris'teki bir konferans sırasında Kanadalı kadın profesörden öğrendiği kavram, fırtınada kaybolmuş gemicinin gördüğü bir deniz feneri gibi yolunu aydınlatmaya başlamıştı son zamanlarda. Metanoya kavramıydı bu. Daha önce duymamış olmasına şaşmıştı ama sonraları çok az kişinin bunu bildiğini öğrenip rahatlayacaktı. Metanoya, kendisinin ötesine geçmek, kendini aşmak, kendi olmaktan çıkmak gibi bir anlam içeriyordu. Bütün sorun kendi kavramındaydı zaten. Ne demekti kendi, kendisi, ben? İnsan kendi adını 10 kez üst üste söylediğinde bile yabancılaşıyordu da, doğumundan ölümüne kadar taşıdığı ben bilincine ya da kendi damgasına niye yabancılaşmıyordu? Profesör bu konu üzerinde kafa yordukça aslında bu yabancılaşmanın en derin anlamıyla yaşandığını kavradı. Herkes yabancılaşmıştı, yabancılaşıyordu. Toplum kuralları ve çevremizde tahkim ettiğimiz maddi dünya bizi bu yabancılaşmadan koruyan gardiyanlardı adeta. Yolumuzu şaşırdıkça alışkanlık denilen ılık kaplıca sularının içine gömülüp rahatlıyorduk. Sonunda bize yol gösteren şey evde her zaman oturduğumuz koltuğun aşina yumuşaklığı, gözü kapalı çevirebildiğimiz banyo musluğu ve başımızın yastıkta bıraktığı iz oluyordu. Kendi egemenlik alanını belirlemek için ağaçların altına sidik fışkırtıp sonra kendini bu sidiğin sınırları içinde güvenli hisseden köpeklere benziyordu insanlar da. Aşina kokular ve aşina eşyalar arasındaki bir mutluluk formülü. Dostoyevski Avrupa'dan Rusya'ya dönüşünü eski pantuflalarıma ayaklarımı sokar gibi betimlemesiyle açıklamıştı. Eski pantuflalara ayaklarını sokmak. Güzel sözlü doğrusu ve insanlar böyle yaşıyorlardı. Eğer bu tanıdık dünya olmasa kendilerini bir mahzende büyütülüp sonra birdenbire kent meydanına atan Kaspar Hauser gibi hissedeceklerdi kesin. Ama profesörün özlediği de Kaspar Hauser olmak, aşina dünyanın kendisine mutluluk adı altında sunduğu kısıtlayıcı, iyidiş edici, bıktırıcı güvenlik duygusunu aşmayı başarmaktı. Bunun için bir metanoya geçirmesi gerekiyordu. Herkes hayatının bir döneminde kendi metanoyasına ulaşmalıydı. Stinox'un etkisiyle gözleri kapanır ve zihni hafifçe bulanıklaşırken yatak odasına girdi. Loş odada Aysel her zamanki dingin haliyle sessizce uyuyordu. Sanki ölmüş gibi. Bir bacağını yorganın üstüne atmıştı. Profesör yatağa süzüldü, başını yastığa koydu. Uykuya dalmadan önce dumanlı zihnine yansıyan tek görüntü engin bir deniz ve 2 genç adam oldu. Kendisi kıyıda kalmıştı. Kavafis'in şehrini görmek için İskenderiye'ye yelken açan arkadaşı Hidayet, ufuk çizgisi içinde eriyen solgun bir hayale dönüşüyordu. Acaba varabilmiş miydi İskenderiye'ye? Yoksa yol üstünde bir yerlere takılıp kalmış ve kendisine değişik bir hayat mı kurmuştu? Belki de Zeus'un bazen ters esen güçlü rüzgarları onu ve uyduruk yelkenlisini yutmuştu. Kim bilir? Güle güle Hidayet diye mırıldandı ve yazgısını bilerek ölüme doğru ilerlemenin yarattığı korkudan kurtulamadan tedirgin bir uykuya daldı. Saf gelin, güzel gelin. Profesörden 1400, Meryem'den ise 100 kilometre daha doğuda, Gabar dağlarında, kar altındaki bir tepenin eteklerine kurulmuş olan askeri karakolda Cemal büyük bir zevkle titreyerek uyandı. Düşünde yine kasabanın gençleri arasında bir efsane gibi kuşaktan kuşağa anlatılan Saf Gelin'i görmüştü. Saf Gelin, Cemal'in yasak yerine bakarak "Bu da üçüncüsü mü?" diye sormuştu. "Evet," demişti Cemal büyük bir mutluluk içinde ve bedeninin en kuytu köşelerini Saf kızın hayretle büyüyen gözlerinin narin ellerinin keşfine açmıştı. Saf Gelin'in kim olduğunu bilmemelerine rağmen kasaba gençlerinin bir araya geldiklerinde ondan söz etmemeleri görülmüş şey değildi. Birbirlerine sabah akşam içleri gıcıklanarak Saf Gelin hikayesi anlatırlardı. Saf Gelin 15 yaşına kadar dünyanın bütün kötülüklerinden korunarak ve evde nadide bir çiçek gibi saklanarak hiçbir şeyden haberi olmadan yetiştirilen bir kızmış. Babasıyla anası onu diğer çocuklarla oynamasına, dışarı çıkmasına, böylece de kızlarla erkekler arasında geçen ayıp şeyleri öğrenmesine izin vermemişler. Saf Gelin 15 yaşındayken onunla evlenme mutluluğuna eren Çoban Hasan da bu durumu biliyor ve kızın dünyalara bedel safiyetini korumak istiyormuş. Evlendikleri gece sana bir sır vereceğim saf gelin demiş karısına. Ben senin gördüğün diğer insanlara benzemem. Saf gelin merakla bakmış kocasının yüzüne. Hasan, ben de diğer insanlarda olmayan bir fazlalık var demiş ve açıp göstermiş. Saf kız aa diye bağırmış, bu da ne böyle? Hasan, ne işe yaradığını sana göstereyim demiş ve o geceyi sabaha kadar saf geline insan soyu içinde sadece kendisinde bulunan bu fazlalığın marifetlerini kanıtlamakla geçirmiş. O güne kadar salak salak gezinen saf gelinin yüzüne ertesi sabahtan itibaren kurnaz bir gülümseme yerleşmiş. Kocasının kendisine verdiği sırrı kimselerle paylaşmıyor, herkesi bilgiç bilgiç hafif alaylı bakışlarla süzüyormuş. Bir iki yılı böyle geçirdikten sonra Hasan'ın askerlik çağı gelmiş. Gitmeden önce 2 yıl ayrı kalacağı karısına sarılarak döndükleri zaman kaldıkları yerden devam edeceklerini anlatmış. O zamana kadar uslu uslu bekle beni demiş. Hasan'ın askere gidişinden sonra saf gelinin yüzü gülmez olmuş. Gözlerine garip bir hüzün yerleşmiş. Ne oldu sana diyenlere? Hiç diyormuş. Hasan'ımı özledim. Bir gün yine dalgın dalgın dolanırken Hasan'ın arkadaşı Mehmet gelmiş yanına. Saf gelin demiş. Kocası askere giden ilk kadın sen değilsin ki. Niye bu kadar bitirdin kendini? Saf gelin ona Hasan'ını hatırlatan Mehmet'e ama o kimselere benzemez demiş. Mehmet bunun üzerine nesinin benzemediğini sormuş. Saf gelin de saf ya demiş ki onun önünde hiçbir insanda olmayan bir şey var. Hasan'ın kurnazlığını anlayan Mehmet saf gelin demiş, o dediğinden bende de var. Saf gelin inanmamış, Mehmet'in yalan söylediğini düşünmüş. Bunun üzerine Mehmet ispat etmek için saf gelini ıssız tarlalara sürükleyivermiş. O günden sonra da saf gelinle Mehmet'in geceleri kaçamak buluşmalardaki bu kanıtlama çabasıyla geçmiş. Derken askerlik bitmiş ve Hasan bir gün çıkıp gelivermiş. Bir de bakmış ki saf gelinin suratı bir karış, kendisine hiç yüz vermiyor. Ne oldu sana saf gelin diye sormuş. Sen yalancısın demiş saf gelin ona. Hani o acayip şeyden yalnız senin önünde vardı? Hasan içinden eyvah diye geçirmiş. Elden gitmiş bizim saf gelin. O acayip şeyin başka kimde olduğunu sormuş. Saf gelin ona Mehmet'i anlatmış. Hasan ne yapsın? Çaresizlikten hangi yalana başvuracağını düşünmüş ve ben de 2 tane vardı demiş. Birisini ona verdim. Bunun üzerine saf gelin yüksek sesli bir ağlama tutturmuş. Feryada figana başlamış. Ne oldu diye sormuş Hasan. Niye ağlıyorsun? Saf gelin Hasan'ın koluna bir yumruk atmış ve niye iyisini ona verdin Hasan'ım deyip kendinden geçmiş. Cemal de kasabanın diğer gençleri gibi Hasan'ın saf geline ne cevap verdiğini ve ne yaptığını hiçbir zaman öğrenememişti. Çünkü hikayenin bu noktasına gelindiği zaman gülmekten hiçbir oğlanda can kalmıyordu artık. Hemen hemen her gün anlatılan bu hikaye burada sonlanıyordu ama geceleri yalnız kaldıklarında düşlerinde saf geline olmadık hareketler yaptırıyor, kendi kendilerine hikayenin devamını yaratıyorlardı. Saf gelinin yüzünü hiçbir zaman düşleyemiyordu Cemal. Pembe beyaz bir ten görüyordu sadece ve bu onun sık sık şeytan aldatmasına uğramasına yetiyordu. Cemal saf gelinin yumuşak, sıcak hayalinden güçlükle ayrıldı. Şeytan aldatması dedikleri utanç verici durumun ve önündeki yapışkan ıslaklığın farkına vararak bir süre kıpırdamadan gözleri açık yattı. Tepesinde yanan bir ampul koğuşu aydınlatıyor, uyuyan askerlerin horultuları harıl harıl yanan kömür sobasının sesine eşlik ediyordu. Soba nöbetçisi kimseyi uyandırmamaya çalışarak ateşi beslemek için metal kapağı açmış, birbirine yapışmış kalitesiz kömürü sessizce boşaltmaya çalışıyordu. Cemal'in içine tatsız bir duygu yayıldı. Sık sık rüyalarına giren pembe tenli saf gelin iyiydi, hoştu ve aldığı müthiş zevk uyandığı sırada da devam ediyordu ama bu işin bir de zahmetli bir sonu vardı. Kalkıp cünüp abdesti alması gerekiyordu. Boyunca günaha battıktan sonra vücudunun her noktasına su değdirmeli, saçlarından topuklarına kadar her yerini yıkamalıydı. Plastik Casio saatine baktı, 2'ye geliyordu. Üçte nöbete kalkacağına göre kalkıp yıkandıktan sonra yatsa bile uyumaya vakti kalmayacaktı. 5-10 dakikalık uykudan sonra uyanmak ise daha zordu. Kısacık bir an sıcak yataktan ayrılmamayı, o dondurucu soğuğa çıkmamayı düşündü. İyice ısıttığı yorganın altında kıvrılıp yatar, yine saf gelinin ballı tenini düşünerek uykuya dalardı. Nasıl olsa 3 nöbeti için çavuş gelip omzundan kavrayacak ve kolunu koparmak ister gibi sarsacaktı onu. Belki de nöbetten sonra bir çaresini bulup yıkanırdı. Tam kendini bu rahatlatıcı düşünceye alıştırıyordu ki babası geldi gözünün önüne. Kara sakalları ve sarığının altından bakan delici gözleriyle onu süzüyor, elindeki tespihi öfkeyle sallıyordu. Cemal, çocukluğundan beri içine yerleşmiş olan müthiş korkunun verdiği itkiyle yerinden fırlayıverdi. Yine şeytana uymuştu, yine günah işlemek üzereydi. Hem saf kızı rüyasında görmek hem de cunup abdesti almadan uyumayı düşünmek gibi cehennem kapılarını açan günahlara kapılmasına ramak kalmıştı. İyi ki babası uzaktan da olsa uyarıyordu onu. İblis-i Lain'in kulundan nefsini kandırmasından sonra hemen cunup abdesti alınmalı ve 2 rekat nafile namazı kılınarak şefaat dilenmelidir. Yoksa maazallah. Zaten her şey bu maazallah kelimesiyle başlıyor. Ondan sonra babasının mübarek sakalıyla bıyığının arasından zor görünen ağzı bir azap ve işkence faslı anlatmaya girişiyordu ki sormayın gitsin. İnsanın o azaplara duçar olmasına gerek yoktu. Dinlemesi yeterliydi kanının donması ve kadın denen aldatıcı, ifsat edici, insanın kanına girici şeytanın yeryüzünde ivasına araç olarak kullandığı o zayıf mahlukun ne işler çevirebileceğini anlaması için. Yüreğinin derinliklerindeki ufak bir kıpırtı babasına rağmen sıcak yatakta kalabileceğini, gece ayazında iyice donmuş karlı dağlardaki bu uzak karakolda zemheri soğuğunda buz gibi su dökülmek işkencesini sabaha bırakabileceğini fısıldıyordu. Öyle yapmasını yapacaktı ama ertesi güne sağ çıkıp çıkamayacağı belli miydi? Ya bu gece karakol basılırsa, ya yine baskına uğrarlarsa? Kaç arkadaşı bu baskınlarda can verip gitmişti? Karlı tepenin eteklerinde dikilip tutacağı nöbette bir Kalaşnikov mermisinin kafasını uçurması da güçlü bir olasılıktı aslında. Daha bir hafta önce Salih'e böyle olmamış mıydı? Ya ertesi günkü operasyon sırasında bir mayına basar da şehit olursa? Kısacası ölmesi yaşamasından daha büyük bir olasılıktı. Ne kadar tembelliğe yatkın olursa olsun Cemal'in imanı ve bu dünyadan cenabet gitme korkusu her şeye baskın çıkıyordu. Doğruldu. Üst ranzada yattığı için sabaha kadar yanan lambanın ışığında ölü gibi uyuyan arkadaşlarını görebiliyordu. Kimi yan dönmüş, kimi yüzü koyun, kimi sırt üstü yatmış, kiminin ağzı açık, kimi derin hülyalara dalıp gitmiş, kimi konuşuyor, ne olduğu anlaşılmayan sözler mırıldanıyor, kimi kıracak gibi dişlerini gıcırdatmakta ve horultular kaplamış ortalığı. Kaba kumaştan haki asker giysileri, zemheri ayında geçirilen onca günün gecenin ardından harlı soba ateşinde kuruyor, buharlaşıyor ve koğuşu sası sası kokutuyordu. Yıkandığı zaman yatakların çarşafları da üstlerinde kuruyordu zaten. Dışarıdaki dondurucu soğukta çarşaf kurutma olanağı yoktu. Hepsi anında kas katı kesiliyor, kar altındaki Gabar dağlarının bu kaybolmuş tepesinde acayip yelken bezleri gibi bembeyaz geriliyorlardı. Bu yüzden çarşaflar yıkandıkları zaman onları üstlerine örterek kurutuyorlardı. Çorapları kurutma yöntemi ise daha değişikti. Su çeken postalların içinde renkten renge giren, çıkarıldıkları zaman katılaşan yün çorapları yıkadıktan sonra fanilalarının içine yerleştiriyor ve delikanlı göğüslerindeki sıcaklıkla kurutuyorlardı onları. Sabah kalktıklarında çorap kupkuru oluyordu. Cemal doğruldu, ranzanın üst katından aşağı atladı ve çıplak ayakları postalların tanıdık sertliğini araştırdılar. O meşin parçalarını bulmak için yatağın altına bakmasına gerek yoktu. Nasıl olsa ayakları buluyordu onları. Devamlı su çekip kurumaktan, sonra yine su çekip yine kurumaktan, ağaç kabuğu gibi sertleşmiş meşinden ağır postallar hayatlarının ayrılmaz parçasıydı. Özellikle dışarıda kar üstünde tutulan gece nöbetlerinde dondurucu soğuğun köseleyi geçişini Sonra ayaklarına ve bacaklarına doğru santim santim yükselişini çok iyi bilirlerdi. Bir süre sonra insan ayaklarını hissetmez olurdu. Ama sanki ayakları kesiliyor da kendileri uyuşturulduğu için bunu duymuyor gibi bir hissizlikti bu. Sonra da soba başında karıncalanarak, sızlayarak uyanırdı bu ayaklar. PKK'lılar kendileri gibi postal değil, make-up spor pabuç giyiyorlardı. Öldürdükleri militanların ayaklarında hep aynı spor pabuç görüyorlardı. Bu dağlarda yürümek, koşmak, tırmanmak için belki daha elverişliydi bu spor pabuçlar. Ama acaba soğuğa karşı koruyor muydu? Bazen böyle küçük sanılan şeyler ölmekten ve öldürmekten de daha önemli hale gelebiliyordu işte. Çünkü ölmediğin sürece yaşam devam edip gidiyordu. Ne yediğin, ne giydiğin, her yerde olduğu gibi dağ başında da önemliydi. En derin uykularına gömülmüş 20 yorgun genci kimse uyandıramazdı ama o yine de gürültü yapmamaya özen gösteriyordu. Çünkü kafasında ertesi gün kimin sağ kalacağı, kimin şehit olacağı sorusu vardı. Ertesi gece o yataklardan bazıları boş olabilir, şimdi mışıl mışıl uyuyan, düş gören bu gençlerden bazıları ya bir mayınla parçalanarak ya bir keleş mermisiyle kafası dağıtılarak donmuş toprağın üstüne bir daha kalkmamak üzere yığılabilirdi. Kimseyi uyandırmamaya çalışarak postallarını giyerken soba nöbetçisi Manisalı Ahmet nereye der gibi baktı. İshal olmuşum da dedi nöbetçiye. Arazide yedikleri konservelerden, yorgunluktan ve bazen de içtikleri sulardan sık sık ishal olurlardı zaten. Cunup abdesti almaya gidiyorum diyemezdi ya. Parkasını sırtına aldı, uzun iç donu, fanilası ve çıplak ayaklarındaki postallarla koğuştan çıktı. Dışarıda korkunç bir fırtınanın çift başlı dev köpekler gibi uluduğu duyuluyordu. Vadilerden savrulan, karlı dorukların çevresinde dönen fırtına her zaman bu korkunç sesi çıkarıyor ve ilk kez duyanların ne olduğunu anlayamadıkları insanlık dışı bir zebaniler dünyasının fon müziğini oluşturuyordu. İlk zamanlar Cemal de çok şaşırmıştı bu sese ama şimdi her şeye alışmıştı. Ne de olsa usta askerdi. 2 yıla yakın bir süredir bu dağlardaki komando birliğindeydi. Koğuşun dışına çıkar çıkmaz soğuk hava jilet gibi kesmeye başladı her yanını. Tuvaletlerin olduğu bölüme attı kendini. Ana binadan çıkmamıştı ama sobanın etki alanı dışındaki koridor ve tuvaletin dağdan hiç farkı yoktu ki. Titreyerek tuvalete girdi, parkasını arkasından yün fanilası ile uzun donunu çıkardı. Bidondaki yarı donmuş suyu tepesinden boca ettiğinde bir an çığlık atacak gibi oldu, yüreğine kadar buz kesti ama dudaklarını dişleyerek kendisini toparladı. Gövdesinden buhar tütüyordu. Suyla her yanını iyice ovuşturdu. Özellikle de şeytan aldatması sonucu ıslanmış bölgelerini temizledi. Cunup abdesti aldığında vücudunun su değmedik yeri kalmayacaktı. Soğuktan dişleri birbirine vuruyordu ama vicdanı rahatlamaya başlamıştı. O muhterem, o ürkütücü babasının uygun görmediği bir şeyi yapmamış olmanın huzuru yayılıyordu içine. Günahtan kaçmanın, İslam dininin emrettiği gibi yaşamanın huzuru. Babası evliya gibiydi. İnsan onun dediklerini yaparsa bu dünyada da öteki dünyada da rahat ederdi. Yanında getirdiği küçük havluyla kurulandı, uzun donunu, fanilasını, parkasını ve postallarını tekrar giyerek koğuşa yöneldi. Kapıyı açtığı anda yüzüne çarpan sıcaklık cennet gibiydi. Bu sırada nöbetçi Ahmet yüzüne bakıp gülümsedi. Saçlarının ıslaklığından durumu anlamış olmalıydı ama hiçbir şey demedi. Zaten hepsinin başına gelmiyor muydu böyle şeyler? Havluyu yastığın üstüne sererek tekrar yattı. Uykusu iyice kaçmıştı. Nöbete de az bir süre kalmıştı aslında. Uyuyup uyanması daha zor olurdu. Önceki gün çatışmada öldürdükleri 3 militanı düşündü. Şalvarlı, o dağlar için çok ince giysili 3 Kürt gencini. Ayaklarındaki make-up pabuçları olduğu gibi duruyordu ama birinin yüzünde büyük bir delik açılmıştı. G3 mermisi açmıştı bu yarayı. Acaba kendi attıklarından biri olabilir miydi? Bunu bilmeye imkan yoktu ki. Çatışmada herkes elinden geldiği kadar çok mermi sıkar, kimin mermisinin kimi vurduğu çoğu zaman bilinemezdi. Nişan alıp da birini indirirsen o farklıydı. O zaman bilirdin ama kendisi hiç böyle bir şey yapmamıştı. Ömrünün son 2 yılını geçirdiği uçsuz bucaksız mor dağlar, Cemal ile arkadaşlarının sonsuz cesaretinin ve sonsuz korkaklığının ölçüsüydü sanki. Uzun tırmanışlar sonunda kanter içinde bir dağın zirvesine ulaştıklarında, yazın yemyeşil olan vadiler, gümüş nehirler, kışında donmuş uçsuz bucaksız bir beyazlık ayaklarının altında uzanıyor ve kendilerini tanrı gibi hissetmelerine yol açıyordu. Ellerinde G3 tüfekleri, roket atarlar, el bombaları, fişeklikler, palaskalarına takılı bıçaklar, telsizlerle donanmış ve silah arkadaşlarıyla çevrelenmiş olarak kendilerini dokunulmaz bir imha gücü gibi hissediyor, başları dik geziyorlardı. Bir kartal gözünün ulaşabileceği her yeri görüyor, en ufak bir kıpırtıyı bile fark edebiliyor ve kuşkulandıkları her şeyi yok edebilecek olmanın tanrısal zevkini tadıyorlardı. Cesaretlerinin doruğa çıktığı anlardı bunlar. Başları gökyüzüne değiyordu. Ama dağlardaki hayat her zaman bu kadar cömert değildi. Bazen de ovalarda dolaşırken yüksek bir tepeden açılan ateşin altında kalıyorlar ve kurşunlar başlarının üzerinde vızıldarken insanın yüreğini buz gibi donduran bir korkunun dehşetiyle ürperiyorlardı. Bir insanın başının birkaç santim üzerinden Kalaşnikov kurşunu ya da roket geçmesi bu dünyadaki hiçbir şeyle kıyaslanamayacak kadar büyük bir dehşet duygusu uyandırırdı. Çünkü birkaç santimlik sapmayla o kurşunun gözlerine veya beyinlerine saplanabileceğini bilmenin, ölümle yaşam arasındaki o alacakaranlıkta sallanmanın ürpertisiydi bu. PKK'nın tepelere yerleştirdiği, zaten adına da tepeci denilen keskin bir nişancı, onlarca askeri ilerlemekten alıkoyabilir ve timlere büyük zarar verebilirdi. Kısacası dağın tepesinde efendi oluyordun, aşağı inince ise tehlike başlıyor, bu kez tepeyi tutmuş olandan korkuyordun. Uzun menzilli kanas suikast silahıyla da ateş ediyordu PKK'lılar. Bu silah daha çok subaylar için kullanılıyordu. Bazen 20 kişilik birliklerinin üstüne çılgın gibi ateş açan, roket atar, el bombası, Kalaşnikov'la saldıran 10-15 kişi birden geliyor, bazen onlar kıstırdıkları PKK militanlarının canına okuyorlardı. Dağların zirvelerinde hissettikleri geçici ferahlık ve üstünlük duygusu uzun sürmüyordu. Çünkü operasyona çıktıkları zaman günler, geceler boyu açık arazide yağmur altında kalıyorlardı. Miğferleri, parkaları, üniformaları, yün fanilaları, uzun donları, yün çorapları, postalları sırılsıklam durumda, burunlarının ucundan şırıl şırıl soğuk yağmur suları akarken kuru olmanın ne demek olduğunu unutuyorlardı. Gündüz yağmurunu yedikten sonra gece ayazında yavaş yavaş donan ıslak çamaşırın tene değdiğini hissetmek birçok işkence yönteminden daha etkili bir eziyet biçimiydi. Öyle günlerde yağmurun hiç durmayacağını, ömürlerinin sonuna kadar naylonlarına sarılı ve ıslak yaşayacaklarını sanırlardı. Hele bir de başlarının üstünden geçen kurşunların hışmı yağmur sesine karıştığı zaman. Cemal de birçok arkadaşı gibi göğsüne soktuğu bir naylon alışveriş torbasıyla çıkıyordu operasyona. Naylonu katlayıp fanilası ile üniforması arasına sıkıştırıyordu. Çünkü bir daha Abdullah'ın kopan ayağını helikoptere atmak gibi bir dehşeti yaşamak istemiyordu. Nideli Abdullah dağlarda, ıssız karakollarda geçen dikenli hayatlarını şakalarıyla daha katlanılır kılan ve durmadan gülen bir çocuktu. Sanki bazı kişiler çevrelerindeki insanların yaşamını kolaylaştırmak için dünyaya gelir ya, Abdullah da onlardandı işte. Terhisine 3 ay kala bir akşamüstü hava kararırken mayın döşeli olduğunu bildikleri karla kaplı bir arazide yürüyorlardı. Üstüne bastıkları topraklara İtalyan yapımı sarı mayınlar gömülü olduğunu biliyorlardı bilmesine ama yapabilecekleri bir şey yoktu. Güneşte bile toprağa gizlenmiş mayınları fark etmeleri zordu. Kaldı ki şimdi bir de karanlık çöküyordu. Üstelik kar her yeri kaplamıştı. Attıkları her adımda yere basmaktan korkuyor, sonra da bir şey olmadığını gördüklerinde geçici bir ferahlık duygusuna kapılıyorlardı. Ortalığa müthiş bir sessizlik çökmüştü. Ta ki müthiş bir patlama yeri göğü inletene ve çevrelerindeki hava yırtılana kadar. Düşünmeden kendilerini yere attılar. O sırada Abdullah'ın üstüne bastığı bir mayınla uçmuş olduğunu gördüler. En yakınında bulunan Cemal sürüne sürüne Abdullah'ın yanına gitti. Çocuk berbat görünüyordu. O anda kendisinin de bir mayına basabileceğini unutmuştu Cemal. Abdullah'ın başını kucağına aldı. Şoka girmiş olan çocuk "Gözüm, gözüm!" diye haykırıyordu. "Gözüme bir şey kaçtı. Çok acıyor." Feryatları yeri göğü inletiyordu. Cemal kendini zorlayarak Abdullah'ın kanlı yüzüne bakabildi ve tek gözünün yerinde olmadığını gördü. Sol gözü yok olmuş, yerinde kanlı bir oyuk kalmıştı. Abdullah insan sesine benzemeyen bir sesle "Gözüm acıyor!" diye çığlıklar atıyordu. O sırada yanlarına bölük komutanı ve diğer askerler de geldi. Komutan elindeki telsizle "Şahin 3, Şahin 3!" diye yırtınıyor, merkeze ulaşmaya çalışıyordu. Telsizin mandalını bıraktığı anda karşı taraftan cevap aldı ve çabucak mevkilerini bildirip yardım istedi. "Ağır yaralımız var, helikopter gönderin." Telsizden gelen ses daha sakindi. Havanın kararmakta olduğunu, bu yüzden helikopter gönderemeyeceklerini, ertesi sabaha kadar beklemeleri gerektiğini söylüyordu. Cemal, geçmiş olsun diye başlayıp, ertesi sabahı beklemelerini tavsiye eden bu soğukkanlı ses karşısında dehşete düştü. Kucağındaki kafanın göz oyuğundan kan dalgaları fışkırıyordu. O oyuğu çaputla tıkasa mıydı acaba? Ne yapması gerektiğini bilmiyordu. Bildiği tek şey Abdullah'ın sabahı çıkaramayacağıydı. Belki şu anda helikopter gelse bile yaşama şansı yoktu. Ama sabaha çıkmayacağı kesindi. Komutan kendisini paralıyor, yaralının durumunun çok ağır olduğunu, sabahı bekleyemeyeceğini, açık arazide bulunduklarını ve havanın daha tam kararmamış olduğunu söylüyor, karşı tarafı söylediklerine inandırmak için olanca gücünü kullanıyordu. Geceleri helikopter kalkmazdı. Kesinlikle yasaktı bu. "Yalvarıyorum," dedi komutan. "Daha tam kararmaya vakit var. Yalvarıyorum, bu aslanı alın." Bulundukları yerin koordinatlarını veriyordu durmadan. Genç bir yüzbaşıydı. Karşı tarafta bir sessizlik oldu. Tam o sırada Cemal Abdullah'ın bacağına baktı. Bacağın ucunda ayak yoktu, kopmuştu. İçine giderek yayılmakta olan dehşet ve panik duygusunu engellemeye çalışarak çevreye göz gezdirirken kopmuş ayağı gördü. Parçalanmış olan postal parçalarıyla birlikte ayak, kanlar içinde alışılmadık bir nesne gibi duruyordu. Tek teselli Abdullah'ın bayılmış olmasıydı. Bu kadar acıyı kaldıramamıştı demek. Komutan ve Erat endişe içinde birbirini süzüyor ve ne yapacaklarını bilemeden çaresizce bekliyorlardı ki aniden bir helikopter sesi duydular. Demek ki helikopter çok yakınlardaydı, belki de üste dönüyordu. Başlarını gökyüzüne kaldırıp helikopteri araştırdılar. Hep böyle olurdu. Önce sesi gelir, sonra da kendisi bir tepenin ardından çıkıverirdi. Bu sefer de öyle oldu. Simsiyah Karaşahin helikopteri arkalarındaki sivri tepenin ardından çıkıp kendilerine doğru yaklaşmaya başladı. Ayağa kalkıp el salladılar. Helikopter bulundukları yere doğru alçaldı ve pervanenin yarattığı dehşetli rüzgardan her şey uçuşmaya başladı. Karlar savruluyor, bir tipiye tutulmuş gibi göz gözü görmüyor, asker gözünü zor açabiliyordu. Biliyorlardı ki helikopter yere inmeyecekti. Mümkün değildi böyle bir şey. Yere birkaç metre mesafede havada duracak ve yaralı karga tulumba yukarıya doğru helikopterin açık kapısından içeri atılacaktı. Bu arada helikopteri gören PKK'lı tepecilerin ateş açması, pilotu vurması tehlikesi de vardı. O zaman ordu bir yaralı için bir kara şahin kaybetmiş, karşı tarafa da büyük bir propaganda kozu vermiş olurdu. Karları püskürterek ve sallanarak havada durmakta olan helikopterin açılmış kapısından sıhhiyeciler "Hadi, hadi, hadi!" diye bağırıyorlardı ama sesleri helikopterin pat pat pat gümbürtüsü arasında işitilmiyordu bile. Birkaç asker Abdullah'ı Cemal'in kucağından aldı, helikoptere doğru götürdü. "Hadi bir, iki, üç!" diyerek çocuğu salladılar ve hep birlikte yukarıya helikopterin açık kapısına doğru attılar. Sıhhiyeciler de yaralı eri tutmak için aşağıya sarkmışlardı ama çocuk ellerinin arasından kaydı, Abdullah yere, karların içine düştü. Askerler onu tekrar kaldırdılar. Bu arada Cemal de Abdullah'ın kopmuş ayağını aldığı yerden henüz sıcak olan bu vücut parçasını helikoptere doğru fırlattı. Belki de hastanede ayağı yerine dikmeleri mümkün olabilirdi. Abdullah bir kez daha yukarı atıldı ve bir kez daha yere düştü. Üçüncü atışta sıhhiyeciler yaralı gövdeyi tutup içeri çekmeyi başardılar. Çocuğun daha yarısı içeride, yarısı dışarıdayken helikopter havalanıp uzaklaştı. Cemal o kopuk, kanlı ayağı tutup helikoptere fırlattığının farkında değildi. Kendiliğinden yapmıştı bunu. Normal zamanda o ayağa değil dokunmak, bakması bile zordu ama demek ki koşullar insanlara en olmadık şeyleri bile yaptırıyor. O günden sonra göğsünde bir naylon torba taşımaya başladı. Bir daha bir arkadaşı mayına basarsa parçalarını bu torbaya koyacaktı. Herkesin de böyle bir torbası olduğunu biliyordu. Birinci kaset, ikinci yüz.